Ayrım 14. Düzünden Candan Yazılar 1. 1967-1992. Can Yücel. Sayfa 208. CHP cepheleşmeye karşı. Ecevit'in Demokrat İzmir gazetesine verdiği özel demeç, 2. MC'nin kokusu çıktıktan beri sendikal ve sol kesimlerde bir karşı cephe oluşturulması doğrultusunda yeniden hızlanan girişimlere karşı CHP'nin benimsediği ne kokar ne bulaşırım tutumunu seslendirmiş olması bakımından hem de gerçek solun antifaşizm savaşımında ortanın soluna bağladığı umutların ne denli ve ne kerte geçerli olduğunu ortaya koyması dolayısıyla pek önemli bir belgedir. Tümce tümce incelenip çözümlenmesinde yarar var. Başından başlayalım. CHP ülkemiz için cepheleşme kavramını sakıncalı bulmaktadır. Bence rejim ve devleti tehlikeye sokan cephe hareketine karşı en etkili davranış bir karşı cephe kurmak değil, ulusal birliği sağlamaya çalışmaktır diyor Ecevit. Oysa cepheleşme ülkemiz için çoktan sakıncalı bir kavram olmaktan çıkmış, ülkemizin dirliğine kasteden bir olgu haline gelmiştir. İstediğimiz kadar sakınalım, yakınalım bu böyle. Nitekim bir sonraki tümcede Ecevit'te rejim ve devleti tehlikeye sokan bir cephe hareketinin varlığını teslim ediyor. Peki karşısına bir karşı cepheyle çıkılması önerilen bu cephe kimin cephesi, neyin cephesi? Bu mülevves ittifakın öğeleri ne? Ecevit'in kendi tanımıyla faşist bir MHP, onu öne sürerek sonra da onunla bütünleşerek faşistleşen bir AP ve iktidardan ayrı düşersen başımı yerler korkusuyla bu biri öz be öz faşist, öbürü de faşistleşmiş iki partinin kuyruğuna takılan MSP. İşte bu öğeler yine Ecevit'in daha önceki ve daha tutarlı demeçlerinde yer alan tanımı üzere faşist bir cephe oluşturmuşlar. 3 yıldır yasaları, demokratik hakları çiğniyor, can güvenliğini ayaklar altına alıyor, 5-10 çıkarcının hatırı için halkı eziyorlar. Ben söylemiyorum şimdi bunları, Ecevit'i konuşturuyorum size. Öyle de ileri gitmişler ki rejimi, devleti hep tehlikeye sokmuşlar. Bu seferki gelişlerinde ise durum daha berbat, işler daha kesat. Halk da feryat halinde olduğuna göre ayakta kalabilmek için amansızlığı büsbütün ele alacakları açık. Lakin kimin yararına, kimin adına ve neye dayanarak yürütüyorlar sultalarını? Uluslararası tekelci kapitalizmin yurdumuzdaki temsilcilerine hizmet ediyorlar. Kimi devlet zoruna, kimi de devlet dışında örgütledikleri zorbalara dayanarak. Kimin ümüğüne basıyorlar? Emekçilerin, dar gelirlerin, kısacası halk yığınlarının üstüne varıyorlar. Ulusu ikiye bölmüşler, ulusal birliği bozmuşlar. Demek oluyor ki ulusal birliğe temel olan sınıflar arası çıkar dengesini terazinin tek bir kefesine ve burjuvazinin güve yemiş kesesine asılarak alt üst etmişler yani. Öyleyse ulusal birliği bozmuş olan bu cephe hareketine karşı en etkili davranış, bozulmuş olan ulusal birliği sağlamaya çalışacağım diye istihareye yatmak değil, ulusal birliği bozan bu cephe hareketine karşı demokratik güçlerden bir cephe oluşturarak kıran kırana bir savaşım vermektir. Ulusal bir birlik yeniden sağlanacaksa ancak parlamento içinde ve dışında eş zamanlı yürütülen bir karşı cephe hareketiyle sağlanabilecektir. Cepheye bir karşı cepheyle karşı koyabiliriz ancak. Ecevit ise böyle bir karşı cephe kurulmasına yardım edecek yerde cepheleşmeye kesin kez karşı çıktıktan sonra kurumuş derelerden su getirmeye sıvanıyor ve diyor ki, ne var ki cephe hareketi içinde yer almayışımız, demokrasinin yaşamasını ve devlet bütünlüğünün korunmasını, ülkede özgürlük için barış ve huzurun sağlanmasını isteyen kuruluşlarla ve topluluklarla zaten büyük ölçüde var olan dayanışmamızı sürdürmemize elbette engel değildir. Ancak bu dayanışmayı sürdürürken CHP'nin ideolojik tutarlılığını ve niteliğini korumak için azami titizlik göstermeyi kesin ödevimiz sayarız. Hem sen rejimi ve devleti tehlikeye sokan bir cephe hareketiyle karşı karşıyayız de, hem ülkede demokrasiyi, devlet bütünlüğünü, özgürlüğü, barışı, huzuru koruyucu kuruluşlar ile toplulukların varlığını teslim et. Bunlarla zaten dayanışma halinde olduğunu söyle. Sonra da tut, cepheleşmeyi sakıncalı bulurum diye yan çiz. Sebep neymiş? CHP'nin ideolojik tutarlılığını ve niteliğini koruyacakmış. Ayol sen değil misin devlet batıyor, ulusal birlik güme gitti diyen? Bunca büyük tehlike karşısında CHP'nin olmayan ideolojik tutarlılığı ne yazar? Ecevit'te böyle bir kaygı varsa ki var, buna dense dense ideolojik bir kaygı denir ancak. Hem efendim bir karşı cephe kurulsun derken kim diyor sana ideolojik tutarlılığını, örgütsel bütünlüğünü bir yana bırak diye? Cephe dediğin zaten birbirinden ayrı siyasası, ayrı ideolojisi, ayrı dünya görüşü olan, kısacası birbirinden farklı amaçlar güden güçlerin, kuruluşların, örgütlerin, ortak bir tehlike ve tümünün birden geleceğine kasteden tek bir düşmana karşı birleşmeleri demektir. Sözüm ona bir oturak aleminde benliklerini yitirmeleri değil. Ama sen böyle dürüstçe bir çağrının altında fuhuş özlemleri vehmedip kafana bir bekaret kemeri geçirmek istiyorsan o başka. Ama sen o demokrasinin yaşamasını ve devlet bütünlüğünün korunmasını, ülkede özgürlük için barışın ve huzurun sağlanmasını içtenlikle istiyorlar dediğin kuruluş ve toplulukları faşizm karşısında yalnız ve desteksiz bırakıp, İş işten geçtikten sonra kendin ikinci cepheyi açıncaya dek yıpranıp çözülmelerini osuruğuna lebboy, bokuna şebboy diyecek derekeye düşmelerini bekliyorsan ona da bir diyeceğimiz yok. Ne var ki demecinin sonunda MHP ile ilgili kaygılarımızı sürdürüyoruz. Ancak zamanla bu partinin tutumunu, amaçlarını gerçekten değiştirmesini temenni ediyoruz diye en hali süddem evliyalara taş çıkartan bir safiyetle tüy yatımına koştuğum bu gündüz külahlı, gece silahlı kuruluşun temsilcileri de cepheleşmenin ulusal birliğe karşı yöneltilmiş bozguncu bir hareket olduğunda şimdiden CHP ile paraleller arama sevdasına düştüler. Ulusal birlik yani kuruldu kurulacak, toplumculuğu da isimdir, ardından gelir nasıl olsa. Türkeş suhbe ver Ece Mihmandar, ne günlere kaldık ey Gazi Muhtar. 1 Eylül 1977 Zamazingo. Çocukken biz birbirimize aslansın ama kuyruğunu tramvay çiğnemiş diye takılırdık. Bakın kuyruksuz aslanların sökmeyeceğini ta o çocukluk halimizle eksik aklımızla bilirmişiz. Halbuki isem şimdi kuyruklardan yakınan eşe dost anlatıyorum da bunu dudak büküp geçiyorlar. Onları bilmem ben kendi nefsime deyivereyim ama son zamanlarda yaş kemaline vardığı için mi ne süngüm düşüktü biraz. Allah devlete hükümete zeval vermesin. Şu kuyrukları genel afla salıverdiler de yeniden ortaya ben de birden gençleşiverdim adeta. Geçen gün aygaz kuyruğunda bekliyordum. Bir sağanak başladı. İlkin kaçayım dedim sundurmanın altına. Baktım kıpırdayan yok önümdekilerden arkamdakilerden. Ben tek başıma sıvışırsam ayıp olacak yani. Hem kocadıksa erkekliğimiz de tümden ölmedi ya. İniyor ki nasıl üstüme rahmet. Zaten bir haftadır ateşsizlikten sıcak bir çorba bile gitmemiş kursağıma. Bir titremedir aldı beni. Titreyiş ama o titreyiş geldim kendime. Bu Türkeş gudubet suratlı filan ama biliyor bu işleri. Şöyle dönüp bir baktım gerime. Bir kuyruk ki ucu caminin oradaki çamur birikintisinin içinde. Ulan ne heybetli kuyruk varmış sende de. Bilmiyormuşsun dedim kendi kendime. O saat bir aslanlık geldi üstüme. Bulmuşum çünkü kuyruğumu yeniden. Köşedeki avcılar kulübünün orada kumar oynayan komandolardan çekinmesem bir kükreyeceğim ki sorma. Tuttum kendimi. Şakası yok delikanlıların. Daim safarideler zaten. Hiç dinlemez çekip vururlar deme lazım. O küşayişle bir iki saat bekledim ayakta. Kuyruğumda uzadıkça uzuyor ardımda. Tam sıra geldiydi bana. Tüp bitti dedi kör satıcı. Elim boş döndüm eve. Ama aslanlığımı kazandım ya yeniden. Ben ona bakarım. O gazatacı zangoçlarına da bir içerliyorum ki. Okudukça fır dönüyor kahve tepemde. Tansiyondan değil öfkemden. Bir kıstırsam dürzüleri kapacağım alimallah kabaralarından. Neymiş efendim hükümet zam çıkınını mı paketini mi neyse mahsus geciktiriyormuş. Yokluktan kuyruktan illallah dedirtip bize zamları bastırdığında kayıp eşeğini bulmuşçasına şenlik edelim diye. Ben ki bu kuyruklar sayesinde eşeğimi ne münasebet aslanlığımı bulmuşum yeniden. Kulak asar mıyım bu fitnelere? Bunların muradı zamzam kuyusuna işemek. Anlamaz mıyım ben? Bre zambaklar, Erbakan hocamıza zambakan diye ad takmışlar bir de. Ermiş adam biliyor bu zamların halk menfaatine olduğunu. Çünkü neden? En büyük eksiğimiz şu anda ne gaz, ne ekmek, ne et. En büyük eksiğimiz bizim müsellem ve müselles bir hükümet. Benim 3 aylıklar gibi 3 köşesinden 3 ezan okunuyor ayrı ayrı. Daha 2. ayda benim liracıklarım emsali kötü kişi olup birbirlerinle dağılacak diye bu hükümet kovası hallaç taşağı gibi atıyor yüreğim. Bu zamlar vaktinde yetişti imdadıma. Neden diye sorarsan bu zamlar Süleyman Çelebi, Türk Yemez ve Yerbakan arasında zam yerine geçecek de ondan. Teşbih misali söylüyorum anla sen. Suç ortaklığı gibisine bir şey. Bu zamları getirdikten sonra kabil değil ayrılamazlar. Kenetlenirler birbirlerine. Öyle sıkıştı mı zamkinos etmece yok gayrı. Birlik geldiler, birlik giderler ancak cennetin dibine. Ben de aslanlığımı kazandım ya yeniden. Aslan gibi yaşarım ahırında ahırı ömrümün. Gevelerim beş paraya satılan simitlerin anısını, anasını. Hem zam demek para demek, para demek zam demek. Arada bir de olsa bu yaşta bu kocamış demimizde bile zamparalık da edeceğiz demek ki. Bu benimkisi eski tabiriyle bilmez çocuk. Bir basur badel mevt. Yaşasın ki ölmeden yaşayalım bu hükümeti. Zamazingo ve Baba Fingo ile birlikte. 2 Eylül 1977. Dünyada mekan. Ne mamur olmalı ki dört başımız, İmar İskan Bakanlığımız yuvasını yapacağım kararıyla yuvasını başına yıkıyor yurttaşın. Böyle bir umuru var hem de Ümraniye'de. Anayasanın buyruğuna dayanarak diyor. Bana ait bir arazide, yoksul ve dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun olmayan konutlarda oturmasına göz yumamam. Ardından da polisi haberini yolluyor. Siz belki şu anda başımı sokacak bir yer bulayım telaşı içinde ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Ama bir süre daha dışarıda yatarak asıl menfaatinizin nerede yattığını anlatacağım hepinize diye haklı bir uyarıda bulunuyor. Aşağıdan almayın demek istiyor. Madem siz de bu ülkenin yurttaşısınız, alın terinizle hayatınızı kazanıyorsunuz, niye böyle hırsızlama, hak kuran kafesi gecekondularda oturasınız demeye getiriyor. Şimdilik panzerlerle uzun menzilli tüfeklerimle sizi kurşunlar, çoluk çocuk harem selam topunuzu dayaktan geçiririm. Buldozerlerle briket yapılarınızı başınıza geçiririm. Ama asıl maksadım benim sizi bilinçlendirmek diyor. Bunun için de ta ne zamandan beri tedbirini almış. Örneğin yıllar öncesinden açık göz bir Arnavut yurttaş buluyor, partisine alıyor, besliyor, yetiştiriyor, belediye başkanı ediyor. Sırf palazlansın, sözünü geçirir hale gelsin de hazineye ait araziyi parselleyip sattığında halk onun sözüne güvenip paraları saysın, gönül rahatlığıyla malzemeyi tedarikleyip duvarını örsün, çatıyı kursun diye. Sonra da Ahmet Mehmet evladı ayağıyla dam altına yerleştiğinde hafta 8 gün 9 seni oradan atacağım, rahat ettirmeyeceğim sana diye dalına basıyor. Derken günlerden bir gün sözünü de tutuyor, vuruyor, kırıyor, yıkıyor. Bütün bunlar niye yani? Yurttaşı uyandırmak için elbet. Anlasın haklarının neler olduğunu diye. Canı yana yana 5 ölü vererek gayrı aklını başına alsın için. Öyle 4 yılda bir oy vererek değil, yönetime kıran kırana ağırlığını koymadan ne mal ne can güvenliği ne de konut dokunulmazlığı kazanabileceğini bir an önce kavrasın amacıyla sürüyor o polisçikleri üstüne. Hadi o gecekonducular anlamıyorlar bunu. Devletin yaptığı bu iyiliği tahsil ve de terbiyeleri yok çünkü. Ya obasına ne buyurulur? Dışarıdan tahrikçi aranıyorlar hala. Ya Tikko'nun, yok Mikko'nun kışkırtısı varmış bu olayın ardında diye ahkam kesiyorlar. Devlet işi bu iş yahu. Öyle 3-5 çocuğun parmağıyla kaldırılır enkaz mı bu? Bu devlet kerim bir devlet. Evlatçıklarının uyanmasını istiyor. Sade ahirette değil, dünyada da mekan tutsunlar diye yırtınıyor, yakıyor, yıkıyor. Ne yapsın yani? Koyversin de işi işçi mişçi takımı ne mene bir düzende yaşadıklarını kavramasın mı? Nereden edinecekler peki sınıf bilincini? Nereden anlayacak emekçi yığınları ende sonda bu ülkenin kurtuluşunu nasırlı elleriyle yoğuracağını? Yo, başı bozukluk yetti gayrı. Bu devlet bizleri eğitmek için, adam etmek, uyarmak, uyandırmak için nesi varsa ortaya koymuş. Nankörlük etmeyelim. Bizi nasıl yaşamamız gerektiğini göstermek için öldürüyor. Hala kavramıyorlar bunu. Mekan dediğin dünyada olur. Buna iman et diyor. Dalga geçiyoruz biz hala. 6 Eylül 1977. Ulu ağacın bir dalı. İzmir, günaydın. Yaşıtlarının mahalle aralarında top peşinde koştukları, denize girdikleri, köşe kapmaca ve saklambaç oynadıkları dönemde ekmek parası uğruna bir atölyede çalışmaya başlayan 10 yaşındaki Cavit, torna atölyesinde sol kolunu makineye kaptırdı. Sigortasız olarak çalıştırılan Cavit İzdeç, ustasının verdiği matkap işlerini yapmaya çalışırken gömleğinin kolu torna makinesine sarıldı. Dişliler az sonra Cavit'in incecik bileğini acımasızca ezip kopardı. Arkadaşları tarafından kanlar içinde İzmir Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük Cavit, "Kazandığım parayı anneme verecektim. Çok sıkıntıdaydık." dedi. İzmir Bölge Çalışma Müdürlüğü İş Kanunu'nun 97. maddesi uyarınca çalıştırdığı işçileri sigorta ettirmediği takdirde işverene 250 lira ceza veriyor. Haberin üzerinde de bir resim. Nasıl da şirin bir evlat. Yanında güdük kalmış kolu yattığı yerden dalgın dalgın bakıyor. 4 gün sonra aynı gazetede çıkan ikinci bir haberden Cavit İzleç'in taburcu edilip doğduğu köy olan Bayındır'ın Kızıloba köyündeki annesinin yanına gittiğini ve işveren torna sahibi Ahmet Temiz'in yanında çalışan ve kolu torna atölyesindeki matkap makinesinde kopan küçük Cavit'e geçmiş olsuna gelip ona emekliliğine kadar 25 yıl bakmaya yani yanımda çalıştırmaya hazırım dediğini öğreniyoruz. Küçük Cavit ustasının noterden yapacağı 25 yıllık iş mukavelesini beklemekteymiş. Bu haberin üstünde de bir resim var. Cavit altı mavi, üstü pembe çizgili pijamalarıyla, göğsü açık, güdük kolu önde, sağında anası, kolunu boynuna atmış oğulcuğunun, solunda da küçük kız kardeşi, allı dallı entarisiyle. Cavit sağlam kalan kolunu bacısının omzuna dolamış bir koruyucu edasıyla. Üçü de düşünceli ama yıkkın değil. İlgililer için pek öyle olağanüstü olmasa gerek bu, kanıksamışlardır artık. Olur böyle vakalar deyip Cavit'in patronundan da 250 lira ceza keserler, olur biter. Hem patron da vicdanlı bir adam çıkmış, Cavit'e emekliliğine kadar 25 yıl bakmaya, yani yanında çalıştırmaya hazırmış baksanıza. Ama bir ülkede 10 yaşında bir yavrunun okul sıralarında okuyup yazacak, bahçelerde gülüp oynayacak yerde, yarı karanlık bir izbede, matkap makinesinin karşısında en azından günde 10 saat hiçbir güvencesi olmaksızın çalıştırılması olağan sayılıyorsa, o ülkede büyüklerimizin ağızlarına pelesenk ettikleri bir deyimle olağanüstü bir durum var demektir. Hani çocukların çalıştırılmasını yasaklayan yasalar, uluslararası yükümlülükler, hani ilköğretim zorunluluğu? Çıkan resimden gördüğümüz üzere vaktinden önce kavrulmuş, yüzü buruş buruş olmuş bir ana var ortada. Ama anayasa nerede? Kim bilir belki de pahalılık kırıp geçiriyor halkı diyenleri bozgunculukla suçlayan kafendilerimiz bu olayı hayatın ucuzladığına sağlam bir kanıt olarak benimseyip görmüyor musunuz? 10 yaşında bir yavrunun kolu piyasada hem de perakende fiyatı üzerinden sadece 250 lira ediyor. Siz bir de pahalılıktan dem vuruyorsunuz. Utanmadan, arlanmadan diye karşımıza dikilirler olur ha. Değil mi ki çocuklar, aziz maziz de olsa en nihayet bir vatan malıdır. Torna atölyesi sahibi Ahmet Temiz'e satılacaktır elbet. Değil mi ki çocuklar, ulu mulu da olsa en nihayet bir ağacın dalıdır. Kesileceklerdir elbet bacağından kolundan. Yeter ki kurtulsun vatan ve Kanlıca Körfezi'nde Amerikan şirketlerinin temsilcisi, bir maşrık-ı azamın torunu, Christcraft uçar motoruna atladığı gibi, kıyıcıkla çimen dal gibi vatan mallarının yanından yöresinden, kafa kol avcısı gibi seyirtebilsin. Değil mi ki çocuklar, çocuklarımıza zorla bellettiğimiz o şarkının nakaratına göre, korunmalı ve bakılmalıdır, korunmasalar bile. Güdük koluyla benim halim ne olacak sorusuyla yüzümüze melil melil bakan bebelere bakılacaktır elbet. Sıskacık omuzlarına şöyle tutsam kopar dercesine bir göz atıp geçmecesine. Ki o vatan mallarının çıktı çıkacak gözünün nuru ve koptu kopacak kolunun el emeğiyle genç irisi Yahya Efendiler vatan görevlerini İzmir barlarında ve havuzlarında üryan püryan görebilsinler. Ki hayal suntalar satılsın, sultalar korunsun ve işler sıkışınca biraz cuntalar kurulsun ve vatan malları haraç mezat satılmak istemeyince sübyan koğuşlarına atılsın. Çocuklar en aziz vatan malıdır, ulu ağacın birer dalıdır, yardım görmeli bakılmalıdır, Volta Cumhuriyeti'nin çocukları. 10 Eylül 1977 Duvar yazıları üzerine. İlkin Korkut Özal verdi işareti. Bir orkestra maestrosu edasıyla tıklattı sopasını kanun sehpasına. Başladı duvar yazıları operasının son perdesi. Duvarlarına yazı yazılmasına göz yuman ev ve dükkan sahipleri para cezasına çarptırıldıkça yeri göğü tuttu feryatları. Ucunda bir aydan 6 aya kadar hapis cezası da var bunun. Elin itleri duvarımıza yazı yazacakmış diye kapı önlerinde geceleyecek değiliz ağa diye ağlaşıyorlar. Hadi bir kere iki kere sildirdik neyse, her gün olmaz ki ama ne para ne can dayanır buna deyip höykürüyorlar. Şeytan azapta gerek diyeceksiniz. Öyle belki. Ama mal sahipleri öyle alışmışlar ki başı boşluğa, zırt pırt aylıkları arttırmaya, kiracılara kan kusturmaya, sokağa çıkarken kaloriferleri söndürüp çıkmaya falan. Zavallılar onca kötülük ettik kiracı kısmına. Kimse bir şey söylemedi de şimdi hiçbir günahımız yokken sıkılıyorlar bizi diye yakınmakta bir bakıma haklılar. Kolay değil, kireç fiyatları da arttı. Geçen gün dolmuşta bir alba yemeklisi, badana yapmaktan belim koptu diye sızlanıp duruyordu. Yakında onlar da hükümetin bu kararını protesto etmek için duvarlara slogan atmaya başlarlarsa hiç şaşmam. Kahya Bey'e aylık mesarif pusulasını getirmiş. Bey kağıda bir göz attıktan sonra, ''Nedir yine bu badana masrafı? Geçen ay daha badana ettirdik de helaları.'' diye kükremiş. Kahya da ezile büzüle, küçük beyefendi bokuyla duvara kalyon resmi çiziyor da diye karşılık vermiş. Bunun üzerine bey, büyük kalyonu badana ettirmeyeydin, ben yaptıydım onu diyecek olmuş. Hem sonra ne can düşmanlıkları var bu mal sahiplerinin arasında. İlerideki büyük apartman sahibi Necmi Bey ateş püskürüyordu dün. Kavgalıymışlar komşusuyla. Herif hiyanetlik olsun için kalkıp her gece Necmi Bey'in duvarına kahrolsun oligarşi diye yazıyormuş. Velhasıl bu duvar yazıları işi çok karışık bir iş. Değişik açılardan bakmak gerek bu konuya. Okullarda kavga gürültüden öğretim möğretim kalmadı malum. Çocuklarımız hiç değilse geceleri duvarlarda talim ederek okuyup yazmayı söküyorlardı. Kore Tugay'ı Kore'ye hareket etmeden önce Seferihisar'da 3 aylık bir kurstan geçirilirdi. İstanbul'dan gemiyle Seferihisar'a sevk edilenler arasında acemi bir er varmış. Kürt. Subay battaniyelerinizin üstüne adınızı yazacağınız diye emredince o da bin güçlükle haso yazmış. Bakla harflerle battaniyenin üstüne. Ambarda yatıyorlar gece. Hava soğuk mu soğuk. Titreyerek uyanmış haso. Bakmış battaniye yok üstünde. Biri araklamış olacak. O da çekmiş yanındakinin üstünden battaniyeyi. Çıkarıp mor kalemini yine özene bezene haso diye yazmış. Dalmış yeniden uykuya. Yarım saat sonra yine uyanmış, yine battaniye yok üstünde. Yine çıkarmış kalemini, sabaha dek sürmüş bu. Haso ha yazar ha yazarmış. Seferihisar'a varmışlar. İçtima yapılmış. Subay battaniyelere bir göz gezdirmiş ki en azından 30 battaniyenin üzerine kocaman kocaman haso yazılı. Kim bu haso olacak pezevenk diye kükremiş. Haso esas duruşuna geçip benim diye seslenmiş. Yanlış mı yazdım ki komutanım diye sormuş. Kent duvarlarını yeni bir halk mektebi belleyenler vardır. Ama ben o kadar abartanlardan değilim bu konuyu. Sadece sokaklarımızın pisliği de nazire gibi oluyordu duvarların pisliği. Şimdi ise duvarlar tertemiz badana, yolları bok götürüyor. Benim itirazım turistik açıdan yani. Öte yandan çocuklar da pek tiryakisi oldular bu yazı işinin. Öyle kolay kolay vazgeçeceklerini sanmam. Kötü bir alışkanlık gerçi ama ne yapsınlar onlar da? Geceleri başka bir eğlenceleri yok ki. Kağıt mağıt oynadın mı 10 liradan aşağı çıkamıyorsun kahveden. Sinemada o kabil. Bir avuç leblebi 2,5 lira. Oysa boya kutusunu takıp koluna fırçayı aldın mı omzuna sabaha kadar eğlence. Vuruşuyorsun dövüşüyorsun bir macera ki kovboy filmleri halt etmiş yanında. Diyeceğim bu duvar yazılarını toptan yasak etme yerine başka bir çare aranmalı. Hem ev sahipleri rahat uyku uyurlar hem de bebelerimiz eğlencelerinden yoksun kalmazlar. Benim aklıma şu geldi mesela. Hükümet çocuklara neler yazabileceklerini ilan etmeli. 5-10 slogan üzerinde anlaşmaya varılmalı. Diyelim Süleyman Dazlak değildir gibisine. Daha bir alay münasip söz bulunabilir bu emsal. Örneğin zamlardan pek memnunuz. Fiyatlar daha artsın. Bu çeşit sözler yani. Ya da tek bir söz üzerinde karar kılınabilir. Tekmil duvarlara mesela faşistlere mahsustur yazılır. Böylece milli beraberliğimizi de el ele güne göstermiş oluruz. Bilmem Korkut Özal ne der bu öneriye. Benden söylemesi. 13 Eylül 1977 14. Ayrımın sonu. Sayfa 221.